الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, bugünkü ilk hadis-i şerifimizde وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabısını giymede, saçını taramada, temizliğinde ve her işinde sağdan başlamayı severdi. Hadis-i şerif muttefakun aleyh. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'cibuhu. Yu'cibuhu arkadaşlar, hoş görmek, sevmek, bir şeyi başka bir şeye takdim etmek, bir şeyi diğerine göre daha faziletli görmek anlamına geliyor. Yu'cibuhu etteyemmunu. Teyemmun da sağı sola takdim etmek. Ki biraz sonra da Allah Resulü Selemin yani neyde sağı sola takdim ettiğiyle ilgili birkaç tane şey hadisin devamında örnek olarak geliyor. Diyor ki يُعْجِبُهُ اَتْتَيَمُّنُ fi تَنَعُولِهِ. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabısını giyerken, terliğini giyerken, çorabını giyerken, mesini giyerken ne yapıyordu? Sağ ayağını sol ayağına takdim ediyordu. Yani önce sağ ayağını giyiyordu, daha sonradan sol ayağını giyiyordu. Daha sonradan diyor ki وَتَرَجُّلِهِ. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını tararken nereden başlıyordu? Saçının sağ tarafından taramaya başlıyordu. Aynı şekilde saçlarını kestirirken de yine başının sağ tarafından saçlarını kestirmeye başlıyordu. Ve tuhurihi. Yine arkadaşlar aynı kelime yine karşımıza geldi. Tahur ve tuhur. Tuhur ne anlama geliyordu? Ve tuhurihi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest almasında veyahut da gusül alırken ne yapıyordu? Sağdan başlıyordu. Yani ve tuhurihiden kasıt ne burada arkadaşlar? Abdest, namaz için abdest alma işlemi veyahut da cunupluktan kurtulmak için gusül alma işleminde sağ tarafını, vücudunun sağ tarafını sol tarafına ne yapıyordu? Takdim ediyordu. Önce sağından başlıyordu. Daha sonradan solunu yıkıyordu. Ve fi şe'nihi kullihi diyor. Ve fi şe'nihi kullihi. Ve diğer işlerinde, diğer bütün işlerinde, din ve dünya ile alakalı diğer bütün işlerinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağdan başlamayı ne yapıyordu? Hoş görüyordu. Burada diyoruz ki genel olarak, mutlak olarak böyle. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sağ ile başlamayı yasakladığı şeyler bu hadis kapsamının içine girmiyor. Mesela örnek olarak ne olabilir? Mesela örnek olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete girerken sol ayakla girmemizi bize emrediyor. Sağ ayakla girmememizi söylüyor. Aynı şekilde başka? Taharetlenirken sağ elimizle değil de sol elimizle. Camiden çıkarken sağ ayağımızla değil de sol ayağımızla. Aynı şekilde giydiğimiz ayakkabıyı, terliği çıkartırken öncelikle sağ ayağımızı çıkartmıyoruz da ne yapıyoruz? Sol ayağımızı çıkartıyoruz. Yani diyoruz ki ve fi şe'nihi kullihi, yani Allah Resulü din ve dünya bütün işlerinde sağı sola takdim ediyordu ibaresinden nehyedilen, yasakladığı şeyler bu kapsamın içine ne yapmıyor? Girmiyor. Çünkü onlarla ilgili onlara has hadisler geldiği için buradan bunu ne yapıyoruz? Nefyediyoruz. Buradan bunu çıkartıyoruz. Yani bu sağdan başlamayla ilgili bu hadis kapsamına bunu sokmuyoruz. Hadis-i şerifimizden istifade ettiğimiz şeylere gelince arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ ile başlamayı umumen ne diyoruz? Severdi. Yine aynı şekilde biraz önce de zikrettiğimiz gibi İşte mescitten çıkarken öncelikle sol ayağıyla çıkmayı veyahut da tuvalete girerken öncelikle sol ayak ile girmeyi. Bunlar bu konunun dışında kalan şeyler. Ama genelde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umumen sağdan başlamayı ne yapardı? Hoşuna giderdi. Sağa sola takdim ederdi. Yine buradan hadis-i şerifte fi tena'ulihi, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ayakkabısını veya terliğini giyerken sağdan başladığı ibaresi geldiği için bu şekilde sağdan başlamak nedir diyoruz arkadaşlar? Müstehaptır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindendir. Bu duruma kıyas edeceğimiz bazı şeyler olabilir. Yani buradan yola çıkarak kişi pantolonunu giyerken de sağ bacağından başlayabilir. Gömleğini giyerken sağ kolundan, aynı şekilde montunu giyerken sağ kolundan, çorabını giyerken sağ ayağından, işte ne bileyim ayağına giydiği mesleri giyerken aynı şekilde sağ ayağından ne yapar? Başlayabileceğini de bu kısma ne yapabiliriz? Kıyas edebiliriz. Yine hadis-i şeriften çıkarttığımız diğer bir faide وَتَرَجُّلِهِ, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını taramaya nereden başlardı? Sağ tarafından başlardı. Hadislerde geldiği üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bazı rivayette saçlarının uzunluğu kulak memesine kadar geldiği, bazı rivayetlerde de ensesine kadar saçlarını uzattığı varid olmuş. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını tararken de sağ tarafından başlamayı ne yapardı? Severdi. O zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor. Saç uzatmak sünnet midir, değil midir? Halil abi dedi ki saç uzatmak sünnet değildir.
Onun yapmış olduğu ölçüler dairinde sünnettir.
Sünnettir diyor İlker abi. Başka görüşü olan? Sünnet diyen var, sünnet değil var. Ki bu konuyla da ilgili yine ilim ehli ne yapmış arkadaşlar? İhtilaf etmişler. Bazı alimler saç uzatmayı sünnet olarak görmüşlerdir. Bunlardan bir tanesi de kim? İmam-ı Ahmet. İmam-ı Ahmet diyor ki arkadaşlar, eğer diyor biz saç uzatmaya güç yetirebilseydik, saçımızı diyor uzatırdık. Ama külfet ve bakımı zor olduğu için saçımızı diyor uzatmadık. Ama asıl itibariyle saç uzatmayı Ahmet İbni Hanbel sünnet olarak görmüştür. Bunun dışındaki diğer alimler de saç uzatmanın örfe döndüğünü söylemişlerdir. Yani demişlerdir ki bu örfi bir durumdur. Yani ibadetle alakalı olan bir durum değildir. Eğer yaşadığın toplumda erkekler saçlarını uzatıyorlar ise ve toplumda bu garip olarak karşılanmıyor ise, o zaman kişinin saçlarını uzatmasında örfe döndüğü için bir problem yoktur. Ama insanın yaşadığı toplumda saçlarını uzatmak, erkeğin yaşadığı toplumda saçlarını uzatması hoş karşılanmıyor ise, o zaman da o kimsenin toplumda hoş karşılanmayan şeyi yapmaması daha evladır, daha güzeldir. Racih olan da görüş arkadaşlar, bu konuyla ilgili söylediğimiz ikinci görüş. Yani saç uzatmak biz sünnettir demiyoruz. Diyoruz ki saç uzatmak örfe döner. Eğer örfte hoş karşılanıyor ise kişinin saçını uzatmasında bir problem yoktur. Eğer örfe döndüğümüz zaman toplum içinde saç uzatmak erkek için hoş karşılanmıyor ise, o zaman da deriz ki o kimseye senin bunu yapmaman daha güzeldir, daha hoş olandır. Yine bu olaya sarık takmayı, rida ve izar giymeyi, ki biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giydiği elbiselerden bir tanesi de rida ve izardı. Yani hacılar umreye gittiği zaman ihramın alt kısmını beline bağlıyorlar. Bunun ismi ne? İzar. Üzerlerine de aldıkları şeyin ismi de rida. Yani aynı şekilde sarık takmak, rida ve izar giymek de örfe dönen bir durumdur. Yani bir sarık takmak için de sünnettir diyemiyoruz. Veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rida ve izar giydi diye bunu giymek bir sünnet diyemiyoruz. Ki bunun da sünnet olmaması ile ilgili yine aynı saç konusuna da dönersek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize sakallarımızı uzatmayı ne yapıyor arkadaşlar? Emrediyor. Ama saçla ilgili uzatılması veya kısaltılması ile ilgili gelen bir rivayet var mı? Yani Allah sözden bununla ilgili bize bir şey aktarmamış. Ama sakalları eğer aktarılması gereken bir şey var ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu ne yapmış? Aktarmış. O yüzden diyoruz ki saçların durumu örfe döner. Biraz önce açıkladığımız şekilde. Eğer toplumda hoş karşılanıyor ise kişinin bırakmasında bir problem yoktur. Eğer toplumda da hoş karşılanmıyorsa uygun olan, güzel olan kişinin saçını uzatmamasıdır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğun saçının bir kısmının kesildiğini, bir kısmının da bırakıldığını görüyor. Hani günümüzde Amerikan tıraşı diyoruz ya, yani saçın bir kısmını alıyorsun, eşit derecede her tarafını kısaltmıyorsun da bir tarafı daha az kısaltıyorsun, bir tarafı daha çok kısaltıyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye diyor ki, yani ufak o çocuğun velisine diyor ki, ya hepsini kesin ya da olduğu gibi bırakın diyor. Yani ya saçı kesiyorsan hepsini eşit derecede kes veyahut da bırakıyorsan da uzatıyorsan da hepsini bırak o şekilde ne yap? Saçını uzat. Yani yarısını kesip yarısını bırakmak uygun olmadığını bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor o kimseyi uyarıyor. Ve alimler de diyorlar ki eğer saç uzatmak ibadet olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara saçlarını uzatmalarını söylerdi. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine her zaman ne yapmıştır? En iyisini tavsiye etmiştir. Ne demesi lazımdı o kimselere? Yani güzel olan o çocuğun saçını bırakın, uzatın. Güzel olan budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? O insanlara bunu tavsiye ederdi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, eğer uzatacaksanız hepsini uzatın, kesecekseniz de hepsini kesin. Demek ki sünnet olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara saçlarının uzatması, yani o çocuğun saçını uzatmaları gerektiğini ne yapardı onlara? Haber verirdi. Yine sağ taraf sol tarafa takdim edildiğini bu hadis-i şeriften çıkarttığımızı söylemiştik. Bazı durumlar bundan istisna demiştik. İşte kişi taharetlenirken sağ elini değil de sol elini kullanabilir demiştik. Ve aynı şekilde de ağız temizliğinde de kişi sağ elini sol eline ne yapar? Tercih eder. Bununla ilgili misvak kullanırken sağdan mı başlanır misvaklamaya yoksa soldan mı başlanır? Misvak kullanırken sağdan başlanır. Misvak kullanırken yani sağ taraftan sol tarafa doğru ne yaparız? Dişlerimizi fırçalarız, temizleriz. Hangi elle? Şimdi ikinci sorumuz da onunla alakalı. Misvak sağ el ile mi yoksa sol elle mi tutulur? Şimdi başlarken sağdan başlıyoruz. Sağdan sola doğru. Dişlerimizin temizliğinde. Ama bu misvağı tutarken sağ elimizle mi tutacağız yoksa sol elimizle mi tutacağız? Sol elle diyenler var. Sağ el diyenler var mı? Sağla diyenler var. Arada tafsir getirenler var mı?
Yani temizliğe girdiği için sol elimizle.
Evet arkadaşlar bu konuda da yine alimlerin dört tane görüşü var. Hem ihtilaf var hem de dört tane görüş var. Birisi diyor ki temizlikle alakalı olduğu için sol elle mutlak olarak sol elle kullanılır. Yani bu temizlik sınıfına girdiği için yani sağ el daha çok böyle daha yani ikram edilen şeylerde kullanılır. Sol el ise temizleme işleminde kullanılır. Mesela kişi abdest aldığı zaman geçen derslerimizde de bahsetmiştik. İstinsar diye bir şey vardı. İstinşak, buruna su çekmek. İstinsar, çektiğimiz o suyu sümkürmek anlamına geliyor. Bunu hangi elimizle yapıyorduk?
Sol.
Sol elimizle yapıyorduk. Hocam, bazı alimler... Yani suyu burnumuza çekiyoruz, geri veriyoruz. Yani her seferinde de yapabilirsin. Yani her seferinde bir burnuna su çekiyorsun. Sonra çektiğin suyu ne yapıyorsun? Geri çıkartıyorsun. Sonra bir daha su çekiyorsun. Bir daha çıkartıyorsun. Bir daha çekiyorsun. Tabii her seferinde yeni bir su alıyorsun. Tabii yani yıkamanda tabii bir beis yoktur. Dedik ki bazı alimler mutlak olarak sol el ile misvağın kullanılması gerektiğini söylemişlerdi. Delil olarak da ne dediler? Çünkü temizlik işlemi olduğu için bu anlamda sol sağa ne yapılır? Takdim edilir. Bazı alimler de demiştir ki bu işlem ibadet olduğu için mutlak olarak sağ el sol ele ne yapılır? Takdim edilir. Çünkü bu yaptığın iş ibadettir demişlerdir. Diğer üçüncü grup alimler de konuyu tafsil etmişlerdi. Demişlerdi ki bu konuyu açmak lazım. Yani sadece sağ elle, sadece sol elle diyemeyiz. Bazı durumlar vardır. Sağ elle yapılması gerekir. Bazı durumlarda vardır. Ne arkadaşlar? Sol el ile yapılması gerekir. Demişlerdir ki kişi ağız temizliğinde mesela yemek yedi. Yemekten sonra veyahut da işte ağzının koktuğunu hissetti. Veya da abdest aldığı esnada ağız temizliği ile ilgili durumlarda ne yapar? Sol elini sağ eline takdim eder. Ama demişlerdir ki ibadet ile alakalı bir durum var ise o zaman da sağ elini sol eline takdim eder. Sizce bu ne olabilir? İbadet amaçlı misvak nerede kullanılabilir? Namazdan önce. Yani diyoruz ki kişi abdest aldığı esnada dişlerini ne yaptı? Temizledi, misvakladı. Daha sonradan caminin içine girdi. Biz demiştik ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bir tanesi de namaza başlamadan önce misvak kullanmak. Burada ağız temizliği, abdest esnasında ağız temizliğini yaptı, misvağını kullandı. Şimdi namaza başlayacak, yeniden bir misvak kullanacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmek için. O zaman diyor ki alimler burada ne yapar? Sağ elini kullanır. Diğer önceki saydığımız şeylerde yemek yedikten sonra eğer ağzında kötü bir koku oluştuğunu hissediyor ise yine aynı şekilde sol elini kullanır. Abdest alırken yine sol elini kullanır. Ama abdest aldı, camiye girdi, namaz kılmadan önce dişlerini misvaklamak istiyor ise o zaman da ne yapar? Sağ elini kullanır. Çünkü bu artık ibadet kapsamına girer, temizlik kapsamına girmez. Çünkü biraz önce abdest alırken ne yaptı? Zaten dişlerini temizleme amaçlı misvak kullanma işlemini yaptı. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dördüncü görüşe mensup olan alimler de demişlerdir ki bu konuda genişlik vardır. Yani kişi sağ elini de sol elini de ne yapabilir? Kullanabilir. Çünkü her insan bu durumu ayırt edebilecek ilme sahip olmayabilir ve konuda bu kadar çok kesin kat'i delillerle belirlenmiş bir şey değildir. Bu görüşte yani gerçeğe pek uzak durmayan bir görüş. Ama tercih edecek olursak üçüncü görüş, olaya tafsil getirdiğimizde bilen bir kimse için ne zaman sol elini kullanacağı, ne zaman da sağ elini kullanacağını bilmesi de bu anlamda güzel bir durumdur. Yine hadis-i şeriften çıkarttığımız faydelerden bir tanesi de abdeste sağdan başlamak diyoruz. Buradan da kastımız arkadaşlar abdeste sağdan başlamak. Eğer abdest uzuvlarından bir tanesi çift ise sağ ve sol ayrımı bu anlamda yapabiliyoruz. Mesela örnek verelim. Abdest almaya başladık. Ağzımıza burnumuza su verdik. Yüzümüzü yıkayacağız. Yüz asıl itibariyle bir uzuv. Yani yüzümüzün sağından yıkamaya başlayacağız. Sonra solunu yıkamayacağız. Yani buradan sağdan başlamak içine bu girmiyor. Aynı şekilde başımızı meshederken önce başımızın sağ tarafına meshedip sonra sol tarafına meshetmemiz gerektiği bu hadis-i şeriften ne yapılmıyor arkadaşlar? Anlaşılmıyor. Buradan maksat ne? Elimizi yani dirseklerle beraber kolumuzu yıkarken sağ kolumuzu sol kolumuza ne yapacağız? Takdim edeceğiz. Yani buradan kasıt ne? Çift olan uzuvlarda yani sağ el sol el gibi. Sağ ayak, sol ayak gibi. Sağ kolumuzu yıkarken, ellerimizi yıkarken sağ kolumuzdan başlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağdan başlamayı sevdiği için. Yine sağ veya sol ayağımızı yıkayacağımız zaman da nereden başlıyoruz? Sağ ayağımızdan başlıyoruz. Peki arkadaşlar, kulaklara mesh ederken böyle bir ayrım yapacağız mı? Böyle bir ayrım yapacağız mı? Yani sağ kulağımıza mesedeceğiz, sonra sol kulağımıza mı mesedeceğiz? Yoksa ikisine de aynı anda mı mesedeceğiz? İkisine de aynı anda mesih edeceğiz. Biraz önce söylediğimiz gibi bu sağ ve sol ayrımı yapılacak durumlar kollar ve ayaklarla ilgili. Yoksa kulaklara mesih ederken önce sağ kulağımıza sonra sol kulağımıza mesih etmeyeceğiz. Çünkü kulaklarda bu şekilde bir tertip gelmiyor. Ama ellerle ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alma şeklini anlatan hadis-i şeriflere döndüğümüz zaman önce sağ kolunu yıkadığını, daha sonradan da sol kolunu yıkadığını görüyoruz. Ama kulaklarına meshettiği ile ilgili önce sağ kulağına meshetti veyahut da önce sol kulağına meshetti diye bir ayrım gelmiyor. Sadece kulaklarını meshettiği bize ulaşmış. O zaman diyoruz ki ikisi de aynı anda ne yapılır? Meshedilir. Yine başka bir konu, yine sağ ile solu ilgilendiren başka bir konu. Ayaklarımıza mesh edeceğimiz zaman, ayağımıza meshleri giydik, mesh etmemiz gerekiyor. Önce sağ ayağımıza, sonra sol ayağımıza mı mesh edeceğiz? Yoksa ikisini de aynı anda mesh mi edeceğiz? İkisini aynı anda mesh edeceğiz diyenler var. Sağ ve sol diyen var mı? Sağ sol diyenler var. Yine diyoruz ki ilim ehli arkadaşlar bu konuda ihtilaf etmişler. Yine Mughira bin Şube radıyallahu anhunun hadis-i şerifini zikrediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meslerini giymiş. Abdest alacağı esnada Mughira bin Şube radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarını yıkayacağını düşünerek eğilip ne yapmak istiyor? Ayağındaki mesleri çıkarmak istiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona bırak. Ben onları tahir bir şekilde ne yaptım? Giydim. Yani abdestli olduğum, yani abdest hali üzerine ben onları giydiğim için, yani onların üzerine de mesh etmek ne oldu? Caiz oldu diyor Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayağındaki meshleri ona çıkarmasına izin vermiyor. Ve daha sonradan ayağın üzerine mesh ediyor. Bu hadis-i şerife baktığımız zaman iki ihtimali de içeriyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meslerin üzerine mesh etti diyor. Aynı anda iki eliyle beraber mesh etmiş de olabilir. Önce sağ ayağını, sonra sol ayağını da mesh etmiş olabilir. Bir grup alim diyor ki bu mesh olduğu için kulaklarda olduğu üzere oraya döndürülür diyor. Oraya kıyas edilir. O yüzden diyor ki iki ayağını da aynı anda ne yaparsın? Mesh edersin. Diğer bir grupta diyor ki ayakta asıl olan nedir? Yıkamaktır. O yüzden yıkamada da biraz önce söylediğimiz gibi önce sağ ayağını yıkarsın, sonra sol ayağını yıkarsın. Onlar da diyorlar ki o yüzden önce sağ ayağına mesh edersin, sonra sol ayağına mesh edersin. Yine biz bu konuyla ilgili diyoruz ki el-emru vasi'. Yani burada yine bir genişlik var. Kişi önce sağ ayağını, sonra sol ayağını mesh etse doğru yapmış olur. İkisini aynı anda mesh etse yine aynı şekilde ne yapmış olur? Doğru yapmış olur. Yani olayda bir genişlik var. Yani ne sadece bunun yaptığı doğru diyebiliriz, ne de öbür tarafın yaptığı doğru. İkisi de aynı anda ne olabilir? Doğru. Onu meslerle ilgili bölüme gelince onu tafsilli bir şekilde alacağız. Mesh ederken ayağımızın üstüne mi alıyoruz? Yoksa altlarına da mesh ediyor muyuz? Şimdi abdest bölümünden sonra abdest bölümünden sonra meslerle ilgili bölüme geçeceğiz. Orada da sadece ayakların üzerinde mesh edilmesi gerektiğini söyleyeceğiz inşallah. Gusülde arkadaşlar, gusül alırken sağ sol ayrımı yapıyor muyuz? Yine başka bir konu. Diyoruz ki gusül alırken sağ sol ayrımı yapıyoruz. Vücudu tek bir aza olarak görsek de başımızdan yıkamaya başlıyorsak önce sağ tarafımızı, sonra sol tarafımızı, aynı şekilde işte kolumuzdan, omuzumuzdan başlıyor isek vücudun önce sağ tarafını, sonra sol tarafını ne yapıyoruz? Takdim ediyoruz. Çünkü hadis-i şerifte dedi ya Ayşe radıyallahu anha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabısını giyerken, saçlarını tararken ve aynı zamanda ve tuhurihi, yani temizlenmede, yani abdest alırken ve gusül alırken sağ tarafını sol tarafına ne yapardı? Takdim ederdi. Yani bu bab altında da diyoruz ki gusül alırken de sağdan başlamak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Yine konuyla ilgili başka bir faide zikredecek olursak, ki bu hadis-i şeriften de onu anlıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muvaffak kıldığı, tevfik verdiği, başarı verdiği kulları örfi olan bir şeyi ne yapabilirler? İbadete çevirebilirler. Yani buradan ne kastediyoruz? Bir insan bir şeye sağ eliyle sıradan normal güncel hayatında sağ ile başlamayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği için, onun sünnetine ittiba etmek için sağ ile başlıyor ise normalde örfi olan bir şeyi ne yapar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba etmek için bu anlamda sevap kazanmış olur. Bu aynı zamanda bunun tersi olan durumlar da var. Bazı insanlar da, gafil insanlar da ne yapıyorlar? Örnek olarak namazı verirsek, Rabbinin huzuruna çıktığını unutuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ettiğini unutuyor. Artık onun için namaz kılmak ne olmuş? Adetten bir şey olmuş. Gün içinde tabiri caizse spor hareketleri yapar gibi camiye gidiyor ama kişinin bilincinde artık şu şey kalmamış. Ben biraz sonra Rabbimin huzuruna çıkacağım. İşte Rabbimin huzuruna çıkarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde namaz kılacağım. Ayrımı artık o insanda ne olmuş? Kalmamış. İbadet olan bir şey onun için ne olmuş? Örfi, adet olmuş yani sıradanlaşmış. Bundan da ne yapmak lazım? Sakınmak lazım. Bu konuda, bu anlamda önemli, dikkat edilmesi gereken bir durum. Yine arkadaşlar bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz. O da Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun zikrettiği bir hadis-i şerif ki bu konuyla alakası var. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا تَوَضَّعْتُمْ فَابْدَعُوا بِمَيَامِنِكُمْ اَخْرَجَهُ الْاَرْبَعَ وَصَحَّهَهُ اِبْنُ خُزَيْمَ Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Abdest aldığınızda sağdan başlayın. Abdest aldığınızda sağdan başlayın. Hadisi 4 imam takriz etmiş. Yani sünen sahipleri Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. İbn-i Huzeyme de bu hadis-i şerifin sahih olduğunu söylüyor. Biraz önce söylemiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki abdest aldığınız esnada sağ tarafınızdan başlayın diyor. Burada dedi ki abdeste alakalı sağ ile sol ayrımı yaptığımız iki tane aza var dedik. Bunlar neydi? Kollar ve ayaklar. Kollar ve ayaklar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kolunuzu yıkamaya başladığınız zaman sağ kolunuzdan başlayın. Ayaklarınızı da yıkamaya başladığınız zaman sağ ayağınızdan başlayın diyor. Ki bununla ilgili geçen hadisimizde söylenmesi gerekenleri söyledik. Sadece bu konuyla ilgili dikkat çekilmesi gereken şu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki febde'u. Burada bir emir sigasıyla başlayın diyor. Buradaki emir vacipliğe mi delalet eder yoksa müstehap oluşa sünnet olduğuna mı delalet eder? Yani hadis-i şerifin metninde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا تَوَضَّعْتُمْ فَبْدَعُوا بِمَيَامِنِكُمْ Yani emir sigasıyla gelmiş. فَبْدَعُوا Başlayın. Nereden? Sağınızdan başlayın. Diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Buradaki emir vücubiyete, vacipliğe mi delalet eder yoksa müstahaplığa mı delalet eder? Diyoruz ki buradaki emir müstahaplığa delalet eder. Çünkü arkadaşlar ayeti kerimede abdest ile alakalı ayeti kerimede Allah-u Teala bize neyi buyuruyor? Ellerimizi ayaklarımızı yıkamayı emrediyor. Burada bize bir tertip, ayeti kerimeden bir tertip anlıyor muyuz? Ayeti kerimeden bir tertip anlamıyoruz. Biz abdest azaları kaç diyoruz? Yani ayet-i kerimede geçen abdest azaları 4 diyoruz. Eğer buradan ki şey emir olsaydı o zaman şöyle dememiz gerekiyordu. Yüzümüzü yıkamak 1. Başımıza meshetmek 2. Sağ kolumuzu yıkamak 3. Sol kolumuzu yıkamak 4. Sağ ayağımızı yıkamak 5. Sol ayağımızı yıkamak 6 dememiz gerekiyordu. Biz diyoruz ki abdeste tertip abdestin vaciplerinden, farzlarından ama ne? Farklı uzuvlarda. Yani yüzümüzü yıkadıktan sonra kolumuzu yıkamakta. Anlaşıldı mı? Ama aynı azada, aynı azada yıkamak ne diyoruz arkadaşlar? Yani sağ kol, sol kol vacip değil diyoruz. Burada müstahap. Kişi önce sol kolunu, sonra sağ kolunu yıkasa olur mu? Olur. Ama ne? Bu anlamda sünnete ittiba etmemiş olur. Yani abdestini tam kamil bir şekilde, sünnetleriyle beraber tam bir şekilde yapmamış olur. Ama biz onu, o kimsenin abdestini ne diyoruz? Sahih diyoruz. Eğer buradaki emir vacipliğe delalet etseydi, o zaman sol kolunu sağ kolundan önce yıkadığı zaman ne diyecektik? Sen tertibi bozdun. O zaman abdestin bu anlamda olmaz diyecektik. Yani kişi abdest almaya önce ayaklarından başlasa, sonra yüzünde bitirse olur mu? Tam tersten bir şekilde gelse? Olmaz diyoruz. Ama bir kişi önce sol kolunu sonra sağ kolunu yıkasa olur mu? Olur. Demek ki buradaki emir müstahap oluşa delalet ediyor. Yoksa vacipliğe, vücubluğa delalet etmiyor. Yine konuyla ilgili bir, yani bugünkü şeyle ilgili üçüncü hadis-i şerifimizi alıyoruz. Yine bu hadis-i şerif bugünkü alacağımız son hadis-i şerif. Ama birazcık yine uzatabiliriz. Vaktimiz de zaten var. Derse başlayalı yarım saat oldu. وَعَنْ مُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّعَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ اَخْرَجَهُ مُسْلِمْ Mughira bin Şu'be radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı, perçeminin ve sarığının ve meslerinin üzerine meshetti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığı esnada perçeminin, sarığının ve meslerinin üzerine meshetti. Bu hadis-i şerifi de İmam Müslim kitabında ne yapmış? Tahric etmiş. Bu hadise yer vermiştir. Bu kıssa arkadaşlar Tebük gazvesinde gerçekleşiyor. Çünkü Tebük gazvesinde Mughira bin Şu'be radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden sahabelerden bir tanesi. Yine hadis-i şerifte bilinmeyen kelimeleri açıklayacak olursak Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme tevadda ve mesaha binasiyetihi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesaha binasiyetihi. Nasiye arkadaşlar yani saç başın ön kısmında saçın alına döküldüğü kısma diyorlar. Yani biz bu kısma Türkçe'de ne diyoruz? Perçem. Yani alına değil de yani saçın alına dökülmüş olan kısmına Türkçe'de buna perçem deniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem perçemine meshetti. Daha sonradan ve alel imameti. İmame de arkadaşlar sarık anlamına geliyor. Sarığına meshetti. Ve alel huffeyni. Huf da arkadaşlar ayağa giyilen mes anlamına geliyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem perçemine, sarığına ve aynı zamanda ayağındaki meslere meshetti. Bu hadis-i şerifi İmam Müslim tahric etmiş. Yine burada arkadaşlar hadis-i şerife baktığımız zaman anlamamız gereken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başında sarık varken hem sarığına hem sarığından çıkan bu perçemine bir mes ediyor. Yoksa buradan anlaşılan abdest aldığı bir zaman sarığına mes ediyor. Başka bir abdest aldığında da başının sadece şu ön kısmına, kafasında başında sarık yok iken başındaki ön kısma mes ediyor. Diyoruz ki buradan anlaşılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başında sarık var iken hem sarığına, başının örtülü olan kısmında sarığına meshediyor. Önündeki perçemine de sarığın altında olduğu için, sarık orayı kapamadığı için de aynı zamanda başında sarık varken sarığına meshettikten sonra aynı zamanda perçemine de bırakmıyor. Ne yapıyor? Oraya da meshediyor. Bazı alimler geçen derslerimizde de söylemiştik. Bununla ilgili başın belli bir kısmına meshetmenin yeterli olduğu ile ilgili demiştik ki bu hadis-i şerifi delil getiriyorlar. Yani diyorlar ki bu hadis-i şeriften anlaşılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken bir keresinde sarığına meshetti. Başka bir seferinde ise ne yaptı? Sadece bu alnının üst kısmına meshetti. Biz diyoruz ki bu hadis bu şekilde anlaşılmaz. Bunun sebebinin de şu olduğunu söylüyoruz. Çünkü bu hadis-i şerif bu manaya da gelebilir. Deminden anlattığımız, yani hem sarığının hem alnının üstüne aynı abdest esnasında meshettiği anlamına da gelir. Diyoruz ki bu müteşabih bir hadis-i şerif. Yani iki ihtimali de ne yapıyor? İçeriyor. Ama diyoruz ki muhkem olan hadis-i şerifler var ki bunları da aldık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başında sarık yok iken başına nasıl meshediyordu? Ön kısımdan başlıyordu, ensesine kadar iki elini götürüyordu. Daha sonradan bu ellerini ne yapıyordu? Başladığı yere geri getiriyordu. O yüzden diyoruz ki bazı alimler diyorlar ki burada ayrı ayrı meshetmişlerdir. Yani bir seferinde sarığına, bir seferinde de başında sarık yok iken sadece başının ön kısmına. Bu hadis-i şerifi bu şekilde anlayıp o yüzden başın bir kısmına meshetmenin caiz olduğunu söylemişlerdir. Ama diyoruz ki biz bu görüş doğru olan bir görüş değildir. Diyoruz ki fıkhi bir kaideye göre müteşabih olan muhkem olana ne yapılır? Döndürülür. Bu ayet olsun veyahut da hadis-i şerif olsun. Eğer müteşabih bir şey var ise, iki ihtimal anlaşılıyor ise, konuyla ilgili muhkem olan bir ayet var ise ne yapılır? Bu müteşabih olan muhkem olana döndürülür. Bununla ilgili yine Ali İmran suresinde Allah-u Teala şu şekilde buyuruyor. Diyor ki huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uhar muteşâbihât fe emmellezîne fî kulûbihim zeygun feyettebiûne mâ teşâbehe minhu btigâel fitneti ve btigâe te'vîlih ve mâ ya'lemu te'vîlehu illallah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki, sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için, ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek makama erişenler de ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bu inceliği ancak aklı selim olanlar düşünüp anlarlar diyor ayet-i kerimede Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala ayet-i kerimede arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini muhkem ve müteşabih olarak ne yapıyor? İkiye ayırıyor. Ve aynı zamanda müteşabih ayetlerle ilgili insanlara da ne yapıyor? Müteşabih ayetlere bakış açısı olarak da insanları yine iki kısma ayırıyor. Bir, müteşabih ayetlerin peşine takılıp gidenler, onları tevil etmeye çalışıp fitne çıkarmaya çalışanlar olarak nitelendiriyor Allah-u Teala. Bir de اَرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, yani ilimde bir makama ulaşmış insanların müteşabih ayetlere bakış açısını ne yapıyor? Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala onları överek bize anlatıyor. Yani o kimseler ne yapıyorlardı? Eğer konuyla ilgili muhkem olan ayetler var ise müteşabihleri bu muhkem olan ayetlere döndürüp olayın iyi bir şekilde ne yapıyorlardı? Anlaşılmasını sağlıyorlardı. Ki bu nedenle de o insanlar اَرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, ilimde yüksek makama ulaşmış insanlar olarak Allah-u Teala onları ne yapıyor? Bu şekilde isimlendiriyor. Yani diyoruz ki hüküm olarak kaideye göre müteşabih olan, ki bu hadis-i şerif de bunda zikretmek gerekirse burada müteşabih olan bir durum var. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde sarığına meshetmiş, diğer bir seferinde de sadece perçemine, alnındaki o kısma meshetmiş olabilir. Bu manayı içeriyor. Ama diyoruz ki biz muhkem olan konuyla ilgili başka hadis-i şerifler var. Ki bunları da biraz önce de zikrettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına meshederken başının ön kısmından başlıyordu. Elini arkaya kadar götürüyordu. Daha sonradan da ellerini başladığı yere geri getiriyordu. Diyoruz ki burada da eğer kişi başında sarık var ise sarığına meshederek ve perçemine de meshederek bu şekilde yapması o kimseye caizdir. Ve aynı şekilde kişinin de diyoruz başında sarık takılı değil ise o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapmak zorundadır. Yani başının bir kısmına meshetmesi o kimse için yeterli değildir. Mughira radıyallahu anh'unun rivayet ettiği bu hadis o kimselerin delil getirdiği şeye delil olmaz diyoruz. Eğer başımızda sarık yok ise başımızın komplesine meshetmek durumundayız, meshetmek zorundayız. Eğer sarık giyiyoruz isek sarığımızın başımızı kapatan kısmına meshederiz. Alttan kalan bölüme de, perçeme de aynı şekilde meshederek meshi ne yapmış oluruz? Tamamlamış oluruz. Yine sadece mes, yani sarığa meshetmek olur mu olmaz mı ile ilgili hadis-i şerifleri de bir sonraki bölümde, abdest bölümü bitirdikten sonra meslerle ilgili bölüme geçtiğimiz zaman ne yapacağız? Ele alacağız. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem sarığına hem de öndeki perçemine ne yapmış dedik? Meshetmiş. Ama sadece sarığa mesh olur mu? Bununla ilgili de konuyu ne yapacağız? Bir sonraki bölümde abdest bölümünü bitirdikten sonra meslerle ilgili olan bölümde inşallah zikredeceğiz. Yine bu hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız, istifade ettiğimiz faydelerden bir tanesi de İslam şeriatının getirdiği kolaylık. Yani kişi başına sarık taktığı zaman onun üzerine meshederek abdestini ne yapmış olur? Tamamlayabilir. İlla o sarığı kafasından çıkarmak zorundadır diyemiyoruz. Demiyoruz. Yani kişi bu şekilde nasıl ayaklarına mesh giydiği zaman onların üzerine meshetme kolaylığı İslam şeriatı o kimseye verdiyse aynı şekilde başına sarık takan kimse için de bu geçerlidir. Evet. Bunu konu bittikten sonra buraya dönelim. Çünkü biraz tafsilli bir durum. Yine ikinci bir faydamız da diyoruz ki sarığın üzerine meshetmek nedir arkadaşlar? Bu hadis-i şeriften de anlaşıldığı üzere caizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde başına meshettiğini Mughira bin Şube radıyallahu anh bize ne yapıyor? Aktarıyor. Burada sarığın belli başlı bir şekilde bağlanmış olması mı gerekiyor? Yoksa sarık ismini taşıyan her şey bu hadis kapsamına girer mi? Bununla ilgili diyoruz ki yine ihtilaflı bir mesele. Şeyhülislam İbn Teymiye de diyor ki racih olan görüş yine buradaki bağlama şekli de örfe döner. Yani sarık şeklinde bağlanan her şey, her stil bu hadis kapsamına ne yapar? Girer. Bu şekilde kişi onun üzerine mesh edebilir diyoruz. Yine hadis-i şeriften çıkardığımız arkadaşlar üçüncü fayda İbn-i Kayyim rahimahullah diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başında sarık olmadığı esnada başının bir kısmına mesh ettiği ile ilgili sahih hiçbir eser, hiçbir hadis gelmemektedir diyor. Yani sarık takılmadığı esnada baş açık iken başa mes edilmesi gerektiği esnada başın sadece bir kısmına mes etmek ile ilgili sahih hiçbir rivayet yoktur diyor İbn-i Kayyim rahimahullah. Yine İmam Ahmed sarığın üzerine mes edileceğinin cevazını söylüyor. Diğer üç mezhep de tek başına sarığa mes edilmeyi uygun görmüyor. Yine meslerle ilgili bölümde bu konuya da inşallah değineceğiz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruk.